Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu soyu Seyyidler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Hazreti Fatma radıyallahu anh'dan olan torunu Hazreti Hasan radıyallahu anh soyundan gelen kişilere İslam kültüründe Seyyid adı verilmektedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin diğer torunu olan Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın soyundan olan şahıslar da şerif olarak adlandırılmaktadır. Arapça olan Seyyid kelimesi, Türkçe'de efendi, bey, ileri gelen, baş, reis gibi anlamlara gelmektedir. Hadis-i şeriflerde bu ifade, kabile başkanı, topluluğun ileri gelen seçkin kimseleri gibi manalarda kullanılmıştır. Seyyidler, bazı İslam coğrafyalarında habib, emir ya da mir olarak da adlandırılmaktadır. Büyük hadis alimleri İmam Buhari ve Tirmizi, Seyyid kelimesinin ilk olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Hasan radıyallahu anh için kullandığını söylemektedirler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün minberde bulunduğu bir sırada yanındaki Hasan radıyallahu anh'a işaret ederek "Bu oğlum Seyyid'dir. Umulur ki Allah onun vasıtasıyla iki Müslüman fırkanın barışmasını sağlar" demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifinde de Hasan ve Hüseyin cennet ehlinin gençlerinin iki seyyididirler buyurmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tüm Müslüman aleminin şevk ve heyecanla beklediği, ahir zamanda zuhur edecek olan Hazreti Mehdi aleyhisselamın da kendi soyundan olacağını şöyle müjdelemiştir. "Biz Abdülmuttalib'in çocukları cennet ehlinin seyyidleriyiz. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi." Müslümanlar seyyidlere daima büyük bir sevgi ve saygıyla yaklaşmışlardır. Müslümanlar Resulullah'a duydukları sevgiyi ve muhabbeti onun kutlu soyundan gelen seyyidlere karşı da daima göstermişlerdir. Müslümanların kalplerindeki coşkun Ehl-i Beyt sevgisinden dolayı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarının soyundan gelenler Müslümanlarca her zaman için büyük bir itibar görmüştür. Hemen hemen bütün İslam ülkelerinde seyyidler dünyevi muamelelerde farklı bir konumda tutulmuştur. Onlara çeşitli kolaylıklar sağlanmaya çalışılmıştır. Tarihteki her İslam devletinde seyyidler zümresinin işleriyle ilgilenen özel bir kurumun bulunmuş olması ve bu müessesenin başında bulunan kimsenin de makamca en yüksek olan kişilerden biri olarak değerlendirilmesi bu durumun en açık delilidir. Seyyidler farklı coğrafyalara nasıl yayılmışlardır? Dört halife döneminde İslam ahlakını tebliğ etmek için Asya ve Afrika'nın pek çok bölgesine giden Müslümanlar olmuştur. Bu tebliğ yolculukları bilhassa Hazreti Ömer radıyallahu anh ve Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında iyice yoğunlaşmıştır. Kur'an ahlakını tüm insanlara anlatmak için yola çıkanların arasında pek çok seyyid de olmuştur. Bu seyyidler çoğunlukla gittikleri bölgelere yerleşmişler ve o bölgenin yerli halkıyla kaynaşmışlardır. Ancak göç eden seyyidlerin büyük çoğunluğu, göç eden diğer Müslümanlar gibi dört halife döneminden sonra başa gelen Emevilerin katı tutumu nedeniyle Arabistan'dan ayrılmışlardır. Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın şehit edilmelerinden sonra seyyidlerin göç hareketleri iyice hız kazanmıştır. Göçler, o zamanki İslam devletinin sınır bölgeleri olan Mağrib, Kafkasya, Maveraü'n-Nehir, Horasan, Taberistan, Yemen gibi yerleri olmuştur. Bu seyyid göçleri neticesinde Fas'ta İdrisiler, Yemen'de Süleymaniler, İran'da Zeydiler gibi pek çok hanedanlık kurulmuştur. Pek çok seyyid Moğol ve Türk devletlerine sığınmış, buralardaki yerel halk ile kaynaşmıştır. Hatta kimi zaman Kafkasya'da kurulan Nogay Hanlığı'nda olduğu gibi devletin kurucuları arasında dahi yer almışlardır. Türkiye'de farklı dönemlerde seyyid göçleri olmuştur. Türkiye, en uzun ömürlü ve en geniş topraklara sahip Türk İslam devleti olan Osmanlı İmparatorluğu'nun tek varisi olması itibariyle seyyidlerin yoğun olarak yerleştiği ülkelerden biridir. Günümüzde yurdumuzun pek çok yerine dağılmış olmakla beraber daha ziyade Ankara, Siirt, Şanlıurfa, Erzurum, Elazığ, Erzincan, Adana, Iğdır gibi şehirlerde daha yoğun olarak yaşamaktadırlar. Bu seyitlerin çoğu ilk seyit göçleriyle beraber Anadolu'ya gelip yerleşmişlerdir. Ancak daha sonra da çeşitli vesilelerle Türkiye topraklarına olan göç hareketi devam etmiştir. Özellikle Osmanlı-Rus savaşları ve Rus-Kafkas savaşları sırasında Anadolu'ya göç eden çok sayıda Kafkasyalı'nın arasında birçok seyit de bulunmaktadır. Bu seyitler daha ziyade İç Anadolu bölgesine yerleştirilmişlerdir. O dönemde Türkiye'ye yerleşen seyit aileleri arasında dergimizde yayınlanan konuların hazırlanmasında eserlerinden faydalanan Sayın Adnan Oktar'ın dedesi Ömer Bey ve ailesi de bulunmaktadır. Ömer Bey'in dedesi olan Besten Arslan Kasayev'in kökeni ise Nogay Hanlığı'na dayanmaktadır. Besten Arslan Kasayev'in ailesi Arslanoğulları olarak tanınmaktadır. Arslanoğulları 1827 yılında Kafkas Valiliği için hazırlanan bir belgede adı geçen 21 Seyit ailesinden biridir ve aile 1902 yılında Kafkas topraklarından ayrılıp Ankara'nın Bala kasabasına yerleşmiştir. Seyit aileleri yaşadıkları bölgelerdeki halk tarafından da tanınan ve bilinen kimselerdir. Bu aileler birbirlerine tanık ve kefil olan bir topluluk oluşturmuşlardır. Kara Nogay ve Yedizkul bölgesinde yaşayan Nogay seyitleri hakkında isim soyadlarıyla ve aile mensupları ile ilgili bilgiler. Kişi ve ailesi. 1. Nogay Kaplanov ve ailesi. 4 erkek, 3 kadın. 2. Yusuf Ali Aysoltanov ve ailesi. 2 erkek, 5 kadın. 3. Besten Arslan Kasayev ve ailesi. 2 erkek, 4 kadın. 4. Han Muhammed İsmailov ve ailesi. 3 erkek, kadın sayısı bilinmiyor. 5. Muhammed Kantemirov ve ailesi. 8 erkek, 9 kadın. 6. Menkli Girey Tilençiyev ve ailesi. 3 erkek, kadın sayısı bilinmiyor. 7. Yan Seyit Abdullayev ve ailesi. 2 erkek, 4 kadın. 8. Gazi İnal Baturburzayev ve ailesi. 5 erkek, 7 kadın. 9. Hayati Ahmetov ve ailesi. 3 erkek, 3 kadın. 10. Nemin Yasenbi Adjiyev ve ailesi. 8 erkek, 5 kadın. 11. Ali Bey Mamayev ve ailesi. 3 erkek, 3 kadın. 12. Musousov ve ailesi. 2 erkek, 3 kadın. 13. Alibek Sultanaliyev ve ailesi. 4 erkek, kadın sayısı bilinmiyor. 14. Bakmurza Karamurzayev ve ailesi. 3 erkek, 2 kadın. 15. Aslangirey Temirhanov ve ailesi. 3 erkek, 3 kadın. 16. Ali Bey Temirov ve ailesi. 2 erkek, 3 kadın. 17. Ali Mamayev ve ailesi. 3 erkek, 1 kadın. 18. Beymurza İsterekov ve ailesi. 4 erkek, 3 kadın. 19. Tao Sultan Tamirhanov ve ailesi. 7 erkek, kadın sayısı bilinmiyor. 20. Mamay Arslanov ve ailesi. 1 erkek, kadın sayısı bilinmiyor. 21. Magomed Utepov ve ailesi. 3 erkek, 3 kadın. Toplam kişi sayısı 75 erkek, 61 kadın. Rusya Federasyonu, Stavropol Federal Arşivinde yer alan 17 Temmuz 1827 tarihli orijinal belge bulunmaktadır. Bu tarihi belgede Kara Nogay ve Yedizkul bölgesinde yaşayan Nogay seyitlerinin kimlikleri ve aileleri hakkında bilgiler mevcuttur. Bu bilgiler bir liste halinde düzenlenmiş olup, listelerde 3. sırada Adnan Oktar'ın dedesinin dedesi olan Besten Arslan ve ailesinin kaydı bulunmaktadır. Adnan Oktar'ın dedesi Ömer Bey Kafkasya'da doğmuş, 1902'de Ankara Bala kasabasına yerleşmiştir. Ömer Bey'in babası Hacı Yusuf, Hacı Yusuf'un babası ise Rus arşivlerinde seyit olarak kaydı bulunan Besten Arslan Kasayev'dir. Adnan Oktar'ın babasının ismi resmi kayıtlarda Yusuf Oktar Arslan olarak geçmektedir. Arslan soyadı Rus kaynaklarında da yer almaktadır. Türk İslam kültürüne seyitlere verilen değer. Türk İslam devletlerinde ülkenin en saygın ve önde gelen kişileri askerler olarak kabul edilirdi. İdareciler ve halk seyitleri de askeri sınıfa mensupmuş gibi değerlendirmişler ve onlara büyük bir itibar göstermişlerdir. Tüm vergilerden ve harçlardan muaf tutulmuşlardır. Devlet herhangi bir maddi sıkıntı yaşamamaları için kendilerine aylık bağlamıştır. Kimi zaman yerel yöneticiler usulsüz uygulamalarda bulunup seyit ve şeriflerden vergi almaya çalışmışlardır. Ancak merkezden yapılan düzenlemelerle bu tür muamelelerin önüne geçilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soyundan gelen kişilerin hiçbir şekilde incitilmemesi ve onlara son derece saygılı davranılması yönünde birçok padişah fermanı bulunmaktadır. Evliya Çelebi gibi pek çok Osmanlı tarihçisi, seyitlerin çoğunun oldukça alçak gönüllü ve ince düşünceli olduklarını, seyitliklerini belli etmekten kaçınan bir ahlaka sahip bulunduklarını ifade etmiştir. Ancak zaman içinde seyitlerin sahip oldukları imtiyazlardan faydalanmak isteyen art niyetli kişiler ortaya çıkmıştır. Müteseyyit, yani sahte seyit olarak adlandırılan bu kişilerin sayıları hızla artınca, Devlet-i Ali Osmaniye'nin vergi kaynaklarında meydana gelen ciddi azalmanın önüne geçmek ve seyitlik makamının namını korumak için bazı önlemler alınmıştır. Seyit olduğunu iddia eden herkes hakkında detaylı incelemeler yapılmıştır. Seyit ve şeriflerin silsilelerini ve Secere-i Tayyibe denilen soy kütüklerini kaydedip koruyan Nakübül-i Eşraf isimli bir müessese kurulmuştur. Bu müessese ilk olarak Sultan Çelebi Mehmet zamanında kurulmuş, Fatih Sultan Mehmet döneminde kaldırılmış, II. Beyazıt devrinde yeniden ihya edilmiştir. Sahte seyitlerin gerçek seyitler arasına karışmasına mani olmak için taşraya naip denen özel görevliler gönderilmiş ve teftiş defterleri tutulmuştur. Bu defterler herhangi bir seyitlik iddiası üzerine merkezden yürütülen inceleme esnasında söz konusu isimlerin kayıtlı olup olmadığını bulmakta kolaylık sağlaması için seyitliği ortaya koyan mevcut delillere dayanılarak hazırlanmıştır. Nakibül Eşraf'ın başındaki kişi Osmanlı sarayında oldukça önemli bir yere sahipti. Osmanlı padişahlarının tahta çıkışlarında kendilerine ilk önce Nakibül Eşraf Efendi bağlılık bildirirdi. Osmanlı bayram törenlerinde Hünkâr Arz Odası'ndan çıkıp tahta oturduğunda Nakibül Eşraf Efendi bir dua ile bayram merasimini açardı. Hem cülüs merasimlerinde hem de bayram törenlerinde Nakibül Eşraf Sultan'ı tebrik ettiği esnada padişah hürmeten ayağa kalkardı. Resmi yazışmalarda Nakibül Eşraf'lara özgü muayyen ünvanlar kullanılırdı. Nakibül Eşraf'tan sonra seyitlerin en büyük amiri olan ve alemdar ünvanı verilen kişiler, sefer sırasında saraydan çıkarak ordu ile beraber gidecek olan Sancağı Şerif'i taşırlardı. Sancağı Şerif'in gidiş ve gelişinde Nakibül Eşraf Efendi ile seyit ve şerifler sancak merasimine katılarak tekbir alıp salavat getirirlerdi. Anadolu topraklarında yaşayan seyitler daha ziyade ulema sınıfına mensupturlar. Genelde imamlık, hatiplik, kadılık, müftülük, medrese hocalığı gibi görevlerde bulunmuşlardır. Osmanlılarda seyit kabul edilmek için baba tarafı soyunun Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar uzanması yeterli görülmüştür. Ancak diğer İslam devletlerinde pek rastlanmayan bir şekilde yalnızca anne tarafından seyit olmanın da mümkün olduğu kanaati kabul görmüştür. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ali Abbas soyu da seyitler gibi itibar görmüştür.